Ayrım 9, Bir Fahişenin Anıları, Francisco Patrizio, sayfa 132, bölüm 5. İtakili Odysseus kurnaz bir adamdı. Zeki değil ama kurnaz. Diplomatların en iyisi, düşmanların en kötüsü. Ne istediğini bilirdi ama onu nasıl elde edeceğini. Onu göndermemelerini hiç şaşırmadım. O ve onun arkasına sığınmış Monelaus. Bir zamanlar benim de kabul edildiğim salonda birlikte ilerliyorlardı ama bugün güneş saray halkını altından bir kum yığınına dönüştürmüştü. Tahtın basamaklarına sıralanmış kral ailesini nasıl etkilediğini biliyordum ve kocaman gözlerini beni hemen bulacağında. Kralın hemen solunda. Odysseus çevresine bakınıyordu, buz gibi soğuk ve fındık biçimindeki yeşil gözleri. Salonu, mermerleri, altını ve en sonunda beni ölçüp biçti. Hem de hiç şaşırmadan. Sanki her şey beklediği gibiydi. İtakili tilki. Menelaus ise en seçkin silahlarını kuşanmış, rahatsız bir şekilde yavaşça onun peşinden geliyordu. Bana doğru yürürken gözlerinin altında uykusuzluktan oluşmuş torbalarda, yeni kesilmiş saçlarında bronz silahların bir kral karikatürü yarattığı hantal vücudunda büyük bir acı gördüm. Menelaus bir kış içinde 10 yaş birden yaşlanmıştı. Neden buradaydı? İlk önce Odysseus konuştu. Prometheus'u selamlayarak sesi de gözleri gibi soğuktu. Vicdansız, gülüşü kibar bir hırıltı yandırıyordu. Hafifçe diz çöktü. Görüyorum ki kraliçe Helen'ın sağlığı yerinde. Troy'a yaptığı yolculuk ona yaramış. Şimdi artık eve dönebilir. Amiyane rahat bir ses tonu. Ellerim tahtın kolundaki kralın ham ipekten yapılmış elbisesinin geniş kol ağzını sıktı. Prometheus gülümsedi. Prenses Helen'ın bir başka yolculuğa girişmek gibi bir plan olduğundan emin değilim. İnanıyorum ki şu anki durumundan gayet memnun. Buna hiç şüphem yok. Yine o gülümseme. Ancak kocası onu yeniden yanında istiyor. Onun kocası burada, benim sağımda duruyor. Odysseus, gördüğün gibi evi de burası. Odysseus'un gözleri son kez salonda dolaştı, sonra başıyla onaylayarak, çok güzel. Sanıyorum ki kraliçe Helen'ı artık dönmesi gerektiğini inandırmak için daha ikna edici bir yol bulmak gerekecek, dedi. Gözleri sanki orada değilmişim gibi beni geçerek Prometheus'a dikildi. Kuvvetli ışıkta göz bebekleri kedininkiler gibi dikeydi. Sizce nasıl uygun görülürse ona layık olduğu şekilde alıp götürmeye hazırız. Prometheus'un gülüşünde Paris için bilinçsizliği vardı ama ben felaketin yakın olduğunu anladım. Kan ile olacaktı ve bundan kaçış yoktu. Ama hiçbir şey demedim. Menelaus tahta doğru 2 adım attı ve bana bakarak, sadece bana bakarak inil dedi. Sesi ne bir savaşçının ne de bir kralınki gibiydi. Yalnız bir adamın sesiydi. Helen. Helen. Mısır tarzındaki saç modeliyle oturan Helen. Adama baktım. Yorgun yüzüne yakaran sesine ve geri dönmek istemediğimi anladım. Onu bu buz gibi mermerden ve altından oluşmuş salonda tek başına bırakarak başımı çevirdim. Menelaus başını eğdi. Başka bir yerde ağlamıştı mutlaka. O zaman 1 yıl süren bir duraklama oldu. Odysseus ona doğru döndü. Yeşil gözlerinde buzdan bir cila. Gidelim. Sert, telaşlı ama bir emirden çok bir doğrulama gibi. Sanki bunu daha önceden biliyormuş gibi. Menelaus ağzını açmadı, döndü ve onu takip etti. Döşemenin beyazından öteye, taşlara, oyulmuş nöbetçilerden öteye, siyah granitten yapılmış çıkış kapısından öteye. Tahtın basamaklarında hareketsiz duran Hector birden başını çevirdi ve gözleri gözlerimi buldu. Bomboştu gözleri. Şeffaf suyu kurumuş birer kuyu. Savaş diye mırıldandı. Saray halkı yorgun düşmüş balıklar gibi aynı uyum içinde dönüp ona baktı. Yunanlıların gemisi güneş batmadan önce yola çıktı. 6. Tatbikatlar başladı. Sabah askerlerin bağırışlarıyla uyandık. Bu sırada şövalyeler de avluda savaş atlarını topluyorlardı. Yalın ayak pencerenin yanına koştum. Hector eğersiz bir at üstündeydi. Bronz bir miğfer yüz çizgilerini gizliyordu. Kılıcını kınından çekmiş emirler yağdırıyordu. Tembelleşmesine izin vermedi Troya ordusu da emirlerini yerine getiriyor, kapının diğer tarafında diziliyorlardı. Yılan gibi uzanan askerler, şafağın o hafif sesinde parlayan silahlar. Hector kimseye danışmadan hazırlıklara başlamıştı. Paris o gece yanımda kalmıştı. Arkadan bana yaklaşarak omzuma bir öpücük kondurdu. Her zamanki şeyler diye fısıldadı. Gülümseyerek belime sarıldı. Haklısın. Boğazım kurumuştu. Damarlarımda yeni bir ağırlık vardı. Dikkatle ufka baktım. Pembe ışığın altındaki metal denize. sanki bir dakika içinde şafak, binlerce yelkenden oluşan bir kefene dönüşecek gibiydi. Paris güldü. Troya çok güçlüdür. Merak etme, hadi yatağa dön. Parmakları uzun uzun tenimde, kalçalarımda dolaştı. Bir kez daha avluya baktım. Askerlerin ortasında gülmeden duran sert delikanlıya, miğferinin altından çıkıp donuk metalden yapılmış zırh göğüslüğünün üstüne düşmüş saçları toz içindeydi. Bir de başka dünyaya benziyordu. Paris'e inandım. Olanları görmeyi, anlamayı istemedim. Bir yıl süren bir duraklama, ancak bir yıl sonra Yunanistan'da olanları, Mikenli habercileri, aşınan yolları, takviye edilmiş ittifak birliklerini anladım. Gözlerimi kaparsam bensiz Sparta Sarayı'nı hayal edebiliyordum. Ölü bir yaprak gibi tahta büzülmüş Menelaos ve Evratos'un ötesindeki yeşil alanda orduları tefciş eden Menippos. Hatta hiç görmesem de Agamemnon'u, elindeki listeden çağrılan kralları ve hangisinin cevap verip vermediğini kontrol edişini, gemileri, silahlandırışını ve yükletişini hayal etmeyi becerebiliyordum. Kralın Mikeni ona bırakıp gittiği zaman Clytemnestra'nın gözlerine yanan ışığı iyice biliyordum, çünkü onu çok iyi tanıyordum. Kim bilir kaçıncı kez hamile, önündeyse her zaman istediği gibi upuzun bir zaman, güçlü, yalnız. Plopones'in gölgeleri. Gözlerim yıllar sonra bile onları hatırlıyor. Avlida limanına kadar olan uzun yürüyüş, onu gecenin yoğun karanlığında uzun ve derin yarıklara benzeyen vadilerde, dağınık yürüyen insanların karşısında, başlarını ilgisizce kaldıran, sonra da hemen önlerine eğen çobanların gözüyle görüyorum. Ege sahilinin uzun gri kumsallarına varana kadar. Daha sonra olanları bana anlatan Odysseus oldu. Yıllar sonra sarhoş olduğu bir gece, Troya'dan geriye külden başka bir şey kalmadığında. Kan çanağı olmuş gözleri ve dudaklarında iğrenç bir gülümsemeyle bana rüzgarın yokluğunu, uğursuz kahinleri, bir yavru keçi gibi kumsalda boğazı kesilmiş yatan Agamemnon'un kızı Alpena'yı anlattı. Kanla karışarak bulanık bir çamur rengini alan kumlardan, bıçakla kızın arasında kılıcını çaresizce uzatan Akilleos'tan söz etti. Akilleos. Gemilerin arasında onun da gemisi. Yelkenlerde Pelos'un amblemi, provada denize bakarak savaşı düşünen çocuk yaştaki Patroklos. İki gemi ötede Argos'un sancağı altında Diomedus. Dalgalar insan eti keser gibi yaran, kan kokan bir rüzgarın kanatlar üstünde Troya'ya doğru. Prometheus ya bilmiyordu ya da bilmiyormuş gibi yapıyordu. Hector'ın ve konseyin ona sunduğu her öneriyi dikkatsiz bir baş işaretiyle onaylıyordu. Atenor ve Veliaht Prens'in demir gibi bakışları anlaşmalar kabul edildikçe değişiyordu. Yaşlılar müttefikleri topluyor, gençlerse savaşa hazırlanıyorlardı. Prometheus'un oğulları, ağabeyleri tarafından teker teker ikna edildiler. Bunu gösterişli zırhlarını bir kenara bırakıp daha dayanıklı ve çıkıntıları süslemeleri olmayan daha sade zırhlar yaptırmalarından anlayabiliyorduk. Sebrinos, Hector'ın sürücüsü olmuştu. Demirlerle takviye edilmiş Hitit savaş arabasında bir ileri bir geri giderek atlara kumanda ediyordu. Kassandra şaşılacak derecede sessizdi. Tapınağın dolambaçlı yollarını tırmananlar onu Apollon'un altında ağlarken duyduklarını söylüyorlardı. Bense savaşın duyurulmasından sonra ikiye katlanan şölenlerde günlerimi öldürüyordum. Tüm yaz ve ardından gelen kış boyunca yorulmadan, endişelenmeden ve düşünmeden dans ettim. Arkama dönüp baktığımda o yıl bana artık iyice yaklaşmış olan gemilerin uğultularını duymaksızın her seferinde daha hızlı dans ettiğim parlak bir çılgınlık girdi bu gibi geliyor. 7. Mevsim hala ilkbahardı. Rüzgarda yeniden aylak geçecek günlerin, daha uzak gün batımlarının söz verişi vardı ve hava çıplak omuzlarımdaki bir okşama gibi iyice ısınmıştı. Şafakla beraber sarayın bakımlı şık bahçelerinde dolaşmaya çıkıyordum. Göletin içinde kazlar hala taşların üzerinde uyuyordu. Su yüzeyin hemen altında balıklar sessizce süzüyordu. Koyu kırmızı bir dokunuş, işlenmiş camdaki bir çizgi, görünmeyen akıntıların şeffaflığı. Paris, dudaklarını tatmin olmuş bir gülümsemeyle günün ilk ışıklarında uyumuştu. Suya bakıyordum, dipteki koyu çamura karşın temiz bir ayna gibiydi. Gölgeler ve yüzüm dalgaların ince çizgilerindeki solgun bir hayaletten farksızdı. Elimi suya değdirene kadar o yansımaya doğru uzattım ve yüzüm kırılıp etrafına saçılan bir mozaik gibi parça parça oldu. Hafifçe bir gülümseme ve sabah güneşi Kassandra'nın kızıl saçlarına kondu. Öfkesini bekleyerek başımı kaldırdım ama dolgun dudakları gülümsüyordu. Geliyorlar. bu sözü duyunca onun deliliği aklımdan çıkıp gitti. Kassandra haklıydı, gelmişlerdi. Ufuk baştan başa simsiyahtı ve kız kardeşi tarafından uyarılan Hector, adamlarını savaşın ilk etabı için toplamaya başladı. O sabah saray halkı borazan sesleriyle uyandı ve Primus yüksek sesle ona olayların bildirilmesini emrettiğinde, atların başına geçmiş olan Hector, çoktan şehrin son kez ardına kadar açılan kapılarına varmıştı. Ovada sıralanmış bir halde, bir türlü doğmak bilmeyen güneşi 2 saat beklediler. Ta ki ufuktaki siyah çizgi ilerlemeye başlayıp önce karınca sürüsüne, sonra da 1000 kollu bir deniz canavarına dönüşene kadar. Troya sahilleri ilk gelen geminin tahta omurgasıyla tırmandı ve provadan silahlı Yunanlar suya atladı. Başlarında da bu solgun ışığın bir türlü parlatamadığı simsiyah zırh ile uzun boylu bir adam Akilleos. Savaş arabaları devreye girmeden önce Troya ordusunun atlılarına karşın ağır piyadelerden oluşmuş öncü kuvvetini yönetiyordu. Burçların çıkıntılı kenarlarına sımsıkı tutulmuş ona bakıyordum. Düzlüğün kumlarına karşın kara bir böcek. Hisar'dan buraya kadar koşmaktan nefes nefese kalmıştım. Şık sandaletlerimle dolaştım bu kaldırım taşları, şimdi ayaklarıma acı veriyordu. Tek başımaydım, diğer kadınlar duvarın 2. bölümünde kalmışlardı. Benim 1,5 yıl boyunca eğlenceli bulduğum ama sonradan küçümsediğim bir çeşit sıkıcı şaşkınlıkla savaş denen yenilik hakkında yorumlar yapıyorlardı. Ben savaşa tanık olurken yanımda sadece zaman zaman saraya haber götüren ulaklar oluyordu. Merdivenleri koşarak çıkıyor ve sonra duruyorlardı. Aynı benim az önce yaptığım gibi kale burçlarının mazgallarına tutunup endişeli gözlerle sadece 16 dirsek uzaklıktaki minik yaratıklardan oluşan kalabalığı etraflıca anlamaya çalışıyorlardı. Onlara tarafsız bir ses tonuyla gördüklerimi söylüyordum. Onlar da yeniden koşuşturmaya başlamadan önce hafifçe diz bükerek bana teşekkür ediyorlardı. Saklamaya çalışsalar da bakışlarında beni keskin rüzgarda uçuşan pahalı elbiselerimle, zayıf ışıkta parlayan gümüş ve ince süslü kolyemle orada görmekten şaşkın oldukları fark ediliyordu. Kolyemin zincirleriyle oynayan parmaklarımla günün zayıf ışığı iyice sönüp bulutlar homurtular çıkartarak göğün ortasına birbirlerine karışana kadar yerimden kımıldamadım. Göğün grisi çabucak siyaha döndü ve ilk yağmur damlası sağ omzuma düştü. Zeminin yoğun ve yapışkan çamurunda savaşmaya devam etmek mümkün değildi ve Hector geri çekilmeye mecbur kaldı. Geri çekilen ilk artçı birlik göründüğünde merdivenlerden indim. Yokuşun başında geri dönen askerleri görüyordum. Hızla yağan yağmur elbiselerimi vücuduma yapıştırmış, boynumdan sarkan şeritleri ve saçlarımı ağırlaştırmıştı. Hector'ın miğferin tepesinden zırha doğru akan su, onu bir deniz tanrısına benzetmişti. Su altında kalmış bir dünyada, elindeki kınından çekilmiş, kanla kirlenmiş kılıcıyla yorgunluktan ağır ağır nefes alıyordu. Geri çekilen orduyu kontrol ederken döndü ve beni gördü. Kısa bir süre bakışlarıma cevap verdi, sonra askerlerine yöneldi, otoriter bir şekilde sol elini indirdi. Nöbetçiler bunu anlayıp kapıları kapattılar. Kapılar kapanırken yavaş yavaş gözden kaybolan denize baktım. Gizlice ve hiçbir ürperme hissetmedim. Adımlarımı eve doğru yönlendirecek ve onlara yeni bir bilinç yükleyecek ne bir ışık ne de bir önsezi veya kesinlik vardı içimde. Troya kuşatması başlamıştı ama ben bunun ne demek olduğunu bilmiyordum. Belki o sırada Hector da ertesi sabah o kapılardan yeniden çıkacağını düşünüyordu. Kılıcını kınına sokarak bana yaklaştı. Bu arada Aenys'in askerleri topluyor, Cabrinus ve Hector'ın atının dizginleri elinde onun arkasından yürüyordu. Burada ne işin var? Aylardır bana söyledi ilk kelimelerdi ve ben miğferinin altına saklanmış koyu renk gözlerinin o karanlıkta nasıl böyle pırıl pırıl parladığını anlamakta zorluk çekiyordum. Savaşa yardımcı oluyordum diye cevap verdim. Çünkü biliyordum ki Hector için gerçek tek cevaptı. Yavaşça başını salladı ve kardeşin elinden dizginleri aldı. Sonra atına atlayıp üstünden bana elini uzattı. Gel, seni saraya geri götüreyim. Bana doğru uzanan ele baktım. Tozdan kir içinde kalmış elinde, şimdi damla damla süzülen yağmur soyu uzun çizgiler bırakıyordu. Troya ordusunun uzun tatbikatlarında an be an çizilmiş, sertleşip çatlamış derisine baktım. İnce parmaklarımı o kalın avucun içine bıraktım. Kuvvetli koluyla beni atın üstüne çekti. Bir şeyler mırıldandı. Belki de Troya lehçesi olduğundan bana anlaşılır gelmedi ve at yolu takip ederek şehrin ikinci surlarına doğru koşmaya başladım. Truva'ya doğru giderken o koşuşları aklımda, yağmurun altında gerçek değilmiş gibi görünen beyaz evlerden ve atın siyah toynakları altında ezilen çakıl taşlarından başka bir şey kalmadı. 8. Primus dışarı çıkmalarını yasakladı. Paris Konsey'den döner dönmez kemerini çıkarmaya çalıştı ve başını eğerek boynunu benim tecrübeli ellerime teslim etti. Bunu müttefiklerin istediğini söylüyor. Hector kurnaz, hala bir kuşatmayı kaldıracak güçte olmadığımızı tekrarlayıp duruyor. Bana göre aptallık bu. İşte orada ve sürüyor. Parmaklarım şefkatle Paris'in buklelerin arasında saç ayrımına kadar dolaşıyor ve sonra tekrar tuniğinin üzerinde omuz uçlarına kadar geri dönüyordu. Ama ya bugünkü savaş? Sahilde kaybettik. Bu yüzden Prometheus artık Hector'ın konuşma etkisi olmadığını söylüyor. Hala görüşmeler yaparak anlaşmamız gerektiğini savunuyor. Sahilde kaybettik. Ama sen yoktun. Ne? Başını ters ters bakarak çevirdi. Gözleri beni arıyordu. Ne demek istiyorsun? Sen bugün savaşmadın. Tabii ki hayır. Paris'in sesi alaycıydı. Bir o eksikti. Savaşmak. Bu savaş benim işim değil. Paris, gerçekten de senin için geldiklerini düşünmüyorsun değil mi? Hayır ama. Ama ne? Troya yenilmezdir. Rahat ol. Canımı sıkma. Bir prens olarak senin görevin. Görev. Bunu sen mi söylüyorsun? Senin görevin nerede? Sparta kraliçesi. Paris yatağın karşı kenarına oturmuş bana bakıyordu ve gözlerinde o ana dek hiç görmediğim iğneleyici bir bakış, dudaklarında keskin bir gülüş vardı. Boğazımın ve ağız kaslarımın titrediğini hissettim ama cevap verirken sesim sağlam çıkmıştı. Benim görevim seninle olmaktı. Bunu bildiğini düşünüyordum. Gülümsedi ama yüzü şu an güzel görünmüyordu. Bu işin suçu da değildi. Buraya gel o zaman görevini yerine getirmeye. Hayır. Başka zamanlarda olmuştu. Paris'in yüz hatlarını şaşılacak derecede Merelos'unkilere benzediği anlarda olmuştu ama bu kez o ifade yüzünden silinmedi. Aksine yatağın kenarına oturmuş mutsuz bir yeni yetme çocuğun gölgeli ifadesiyle beni bekledi. Bense odanın öbür köşesinde sırtım duvara dayalı kımıldamadan durdum. Omzunu silkti. Nasıl istersen. Yatak örtüsünün üstüne çekerek lambayı söndürdü. Nefesi uyuyan birinin o düzenli normal şekline dönene dek bekledim. Ama yıldızsız gecenin karanlığında uykuya dalmadan az önce söylediğini duymuştum. Sessizliğin içinde bir iniltiden daha sönük ama bir kılıç darbesinden daha güçlüydü. Fahişe! Ayaklarımın altından basamaklar hızla kayıyordu. Basamakların yarıkları bir rüyanın tırmanan kenarlarından başka bir şey değildi. Rüyadaydım, yağmurun inci tanelerine karışan o rüzgar Sparta'daki eski günlerimde olduğu gibi omzuma doladığım o kaba şal gerçek değildi. Yukarı, daha yukarı kalenin tepesinde, Apollon tapınağının arkasında tek başına duran kuleye kadar. Yunanlıların kumsala yaptıkları sığınaklara bakan sinirleri gerilmiş bir nöbetçi, uzaktan benim geçtiğimi görmedi, kapı açıktı ve ben nöbetçinin arkasından geçip salyangoz gibi iç tarafa dolanan dar yokuşu çıkmaya başladım. Tepedeki gizli kapıyı itip kuleye girdiğimde rüzgarın parmakları şalımın püsküllerini ve eteğimin kenarlarını yakaladı. Bir yandan onlarla dans ederken vahşi elleri de saçlarım geriye doğru atıyordu. Ağır taştan yapılmış parmaklıklara sarıldığımda Troya her kenardan ağır bir lavın akması gibi ayaklarımın altında genişliyordu. Yunanların yaktıkları ateşleri canlı tutamadıkları kumsala dek uzanan tek parça bir taraça gibiydi sanki. Deniz simsiyahtı. Parçalanmış bulutların arkasına gizlenen dolunayın dağınık ve değişken ışığında görünen gökyüzü ise kasvetli. Rüzgar yağmurun ıslaklığını kuruttu ama bir hastalık gibi beynimde ve midemde gittikçe büyüyen karanlığı def edemedi. Ta ki iki kol beni sıkmadan ama korur gibi omuzlarıma dokunana kadar. Duvarın üstündeki ellerinin yanına dayanan avuç içleri. Helen, Hector, senin suçun değildi. Biliyorum. Ben bugüne kadar bilmiyordum. Bir sessizlik oldu ve ben dediğini anlamaya çalıştım. Çözülmüş saç örgüsü saçlarımın arasına karışarak ikimizin de tenine tek bir vuruş gibi değiyordu. Teşekkür ederim. Ama cevap vermedi. Denizin ötesinde morarmış parmakları ve yorgun ışığıyla dünyanın kenarlarına tutunmuş şafağın sökmesine dek fırtınayı seyrederek yanımda kaldı. O zaman dönüp ona baktım. Gözleri içinde hiçbir korkuya yer olmayan, çok uzaklardaki başka bir diyara açılan bir kapı gibiydi. Paris haklıydı. Promos ordunun dışarı çıkmasına izin vermedi, kapılar kapandı ve her müttefiki haberciler gönderildi. Troya kralının acelesi yoktu. Tahılla dolu depolarını, derin kuyularını, altınla dolu kasalarını hesaplıyordu. Hector her sabah ordusu ile sokaklarda koşarak eğitim yapıyordu. Ben o gün savaşın ikinci günü Kalira'ya, Paris'in aylar boyunca benim odamda bıraktığı tüm eşyasını onun dairesine götürmesini emrettim. Harem dairesinin yakında bahçeye bakan odamda eski kölemle yalnız kalmıştım. Kurşini gökyüzünün altında birçok elbisemi ateşe vererek yaktım. Her gün bir tanesini. Kalira yünün ve ipeğin küle dönmesini seyrederken aynanın karşısına geçtim. Saçlarımı çözüp parmaklarımla taradım ve sonra yüzümdeki her türlü makyaj izini silip su dolu tasın içinde yok ettim. 9. Kuşatma. Zaman geçiyor ve taşlarda, tenlerde, damarlarda hesabı tutuluyor. Yunan kamplarının ötesindeki kirli suyun kıyısında. Ovanın taşları ve kumları arasında hesabı tutuluyor. Önce otlar, sonra sık ağaç gövdelerinden oluşan duvar boyunca günler yavaş yavaş akıp gidiyor ve Agamemnon hala geri çekilmiyor. Sahilde esen rüzgarlar denizi dalgalandırıyor. Çadırları ve saçları uçuruyor. Askerleri çağırıyor. Gel, benimle gel. Çok geç olmadan önce gel. Esiyor ve kumlara çekilmiş gemilerin gövdeleri üzerinde ana direklere bağlanmış yelkenleri okşayarak ıslıklar çalıyor. Rüzgarlar esiyor ve çağırıyor. Ama hiç kimse peşinden gelmiyor. Çünkü krallar böyle karar verdiler. Çünkü geriye dönülmeyecek. Bu yıl hiçbir Fenikeli tüccar gelmedi. Tenedos adasında durup kuşatmayı görünce anlaşma yapmadan gemileri tornistan ettiler. Helespontus kapalı, ölüler onu koruyor. Çünkü duvarların kenarlarından sarkarak, sırtlarını yalayarak geçen ve hiç dinmeyen rüzgara bakanlar zaten ölü gibi olanlardı. Öylece duruyorlar. Çoktandır dona kalmışlar ve zamanın bu kıvrımında hiç kimse gelip gitmeden önce yaza sonra sonbahara dönen bu ilkbahar mevsiminde hep öyle kalacaklar. Yunanistan çok uzakta. Son rüzgarlar geldi ve gitti. Dalgaların üstünde kumsaldaki hiç kimsenin takip etmediği bir yol çizdi. Yunanistan'a dönmek için gereken rüzgarlar geldi ve gitti. Troya'nın müttefikleri gelmediler. Yerlerinden kımıldamadılar. Çünkü Asya kudretinin topraklarında çıkmaza girmiş Yunanları ezmesini beklediler. Ama Priamos savaş emrini vermiyor. Hector duvarların içinde bitmek tükenmek bilmeyen daireler çiziyor ve Troya bekliyor. Paris artık Helen'in yanına gitmiyor. Saray halkı sıkıcı dedikodularında Paris Helen'den sıkılmışsa artık savaşın da bir anlamı olmayacağını fısıldaşıyor. Hizmetçiler başlarını ellerindeki dokuma tezgahlarını eğerek Helen'in artık taranmadığını, makyaj yapmadığını ve sık sık Apollon tapınağına çıkan yokuşta görüldüğünü mırıldanıyorlar. Kassandra'nın yanında. Onların bu mırıltıları rüzgara karışırsa eğer, bulutlar kümeleniyor. Hafif hafif esen rüzgar keskinleşiyor ve elbiseleri yırtıp deriyi ısırıyor. Surların içindeki ve dışarıdaki bu fısıltıların artık bir önemi yok. Kimsenin işine yaramıyor. Rüzgar esiyor ve toz topluyor. Sonra da onu Troya duvarlarına karşı sonsuz bir destek gibi biriktiriyor. Sonun başlangıcı ama insanlar bunu görmüyor. Surların içinde ve dışında bekliyorlar. Gri gökyüzü seslerini emip yutuyor, kışın gelmesiyle hayalleri zayıflıyor ve İda'nın ormanları esiyor, fısıldıyor. Bir süre sonra, kısa bir süre sonra bağırmaya başlayacaklar ama henüz değil. Kış henüz yeni başladı ve Helen karanlık odalarında mangalların yakılması için emir verdi. Onların kızılımsı ışığında Kassandra gülümsüyor. Kalira'nın onlara uzattığı ipliğin bir ucunu alıp bu iki yabancı kadınla ilk çözgüyü dokumaya başladığında gözlerinde herhangi bir delilik sezilmiyor. 9. ayrımın sonu, sayfa 147.